Pós Time.
Futbol tarihimizin unutulmayacak ismi Adnan Süvari. Yer Göztepe Spor Kulübü antrenman tesisleri. Yıl 1962. Geride kalan yün mensucat yılları başarılarla doluydu. Adnan Süvari ismini artık bütün İzmir biliyordu. Karşıyaka'da geçen kısa bir macera sonrasında soluğu Göztepe'de almıştı. İlk antrenmanında oyuncularını beklemek üzere sahadaki yerini aldığında Çağlayan, Kamil, Halil, Burhan, Hakkı, Abdurrahim, Gürsel, Sedat ve tabii ki genç yetenek Nevzat tam tekmil hazırdı. O gün oyuncularına futbolda paylaşıma dayanan bir takım oyunundan söz etti uzun uzun. Ve başardıkları takdirde onları nelerin beklediğini de anlattı. Elindeki düdüğü çaldığı an sahada bulunan hiç kimse Türk futbolunda tarihi başarılara imza atacak bir topluluğun içinde olduğunun farkında bile değildi belki. Yer Göztepe Spor Kulübü antrenman tesisleri. 7 yıl sonra yıl 1969. Artık Göztepe onun evi, o ise oyuncularının adeta her şeyiydi. Üstelik 1962'den sonra kadroya yeni isimler de katılmıştı. Örneğin Hüseyin, Fevzi, Ali, Mehmet ve Ertan Adnan Süvari'nin yeni yıldız adaylarıydı. Oyun anlayışları eskiye oranla az da olsa değişmiş, Fevzi'nin bitirici özellikleri Gürsel'in liderlik vasfıyla perçinlenmişti. Kaleci Ali'nin güvenli oyunu takımı başka bir seviyeye taşırken Nevzat yine orta sahanın dinamosuydu. Taktik dizilişleri 4-3-3 şeklindeydi. Fakat bu diziliş bazen sadece kağıt üzerinde kalıyordu. Çünkü asıl felsefesini bütün oyuncuların mevkiyi gözetmeksizin sahanın her yerinde aktif olmasıyla açıklamıştı. Hiçbir oyuncu ön plana çıkmayacak, hatta özellikle çıkarılmayacaktı. Çünkü Göztepe demek takım olmak demekti. Öyle ki Türk futbol tarihinde ender rastlanan bir arkadaşlık ortamı Göztepe'de yine onun gayretleriyle kardeşlik seviyesine çıkmıştı. 6 ayrı dili ana dili gibi konuşan bu entelektüel ve birikimli adam Avrupa maçlarında bütün yabancı basının ilgi odağı altına geldi. Göztepe 1969'da Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final, 1970'te Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayarak gerek Avrupa gerekse Türkiye'de herkesi kendine hayran bıraktı. Yer Gürsel Aksel antrenman tesisleri. Yıl 1990. Göztepe'de daha çok yeniydim. Henüz ikinci antrenmanıma çıkmak üzere tesislere gittiğim bir günde yaşlıca bir adam bana nazikçe "Merhaba Özkan" diyerek selam verdi. Fakat ben bu kişiyi tanımıyordum. Verilen selamı aldım, teşekkür ettim. Ancak antrenmana geç kalma korkusuyla yanından hızlıca uzaklaşmışım. Giyinmek üzere soyunma odasına girdiğimde herkes garip garip bana bakıyordu. "Ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptım?" diye soracak oldum ki içlerinden biri "Maşallah, yine mışıl mışıl uyumuşsun" deyiverdi. "Evet" dedim, "antrenmanlar çok ağır, mecburen uyuyoruz." "Ben" dedi, "o uykudan bahsetmiyorum." "Ne oldu?" dedim. "Söylesenize Allah aşkına." "Sana biraz önce selam vereni tanımıyor musun?" "Hayır, tanımıyorum." "Yahu" dedi, "o gördüğün adam Adnan Süvari'ydi. Ara sıra antrenmanlarımıza geldiğini ve bizi hiç beklemediğimiz anlarda izlediğini bilmiyorsun tabii. Senin takıma yeni transfer olduğunu duymuş olmalı ki enik onu selam vermiş. Hem bir şey demediğine göre toyluğuna vermiş olmalı. Neyse, artık git giyin bakalım. Zaten Nevzat Hoca da gelmek üzere. Hala içimde ukdedir Adnan Süvari Hocamın o selamına hakkıyla mukabele edemem. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz. Sizleri Spor Daima programının hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özdem, mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem ve telefon hattımızda da az önce canlı yayında metnini okuduğumuz programımızın danışmanı sevgili Özkan Pekesen ve programımızın bir diğer konuğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve spor sosyoloğu. Her iki konuğumuza da telefon hattında öncelikle bir merhaba demek istiyorum. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Özkan'cığım sana da merhaba.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet Ahmet Hocam, metni Özkan yazdı biliyorsun, programın girişinde böyle anılarla da kotarılmış metinleri bizlerle paylaşıyor sevgili Özkan. Ben de yorumluyorum, aktarmaya çalışıyorum dinleyicilere. Senin de bir tarafın İzmirli, Karşıyakalı, Göztepe, Karşıyaka, Altay İzmir deyince bu üç kulüp de akla gelir biliyorsun. Adnan Süvari de Göztepe'ye çok emek vermiş bir isim olunca bugün Göztepe'yi biraz öne çıkarmış gibi olmuş metinde. Kendi de orada profesyonel futbol oynadığı için. Sana neleri çağrıştırdı bu metin? Sen konuya nereden dahil olmak istersin hocam? Buyur.
Vallahi öncelikle Özkan Bey'in bu harika metni için kendisini kutluyorum. Yani çok keyifli bir metindi ve gerçekten dinlerken insan böyle bambaşka yerlere doğru gidiyor. Ben en sondan katılmak istiyorum. Şundan en sondan katılmak istiyorum. Yani hani onun yaşadığı, içimde ukdedir dediği yerden başlamak istiyorum. Çünkü aslında orası bence hala bizim ülkemizdeki ukdelerden bir tanesi. Neden derseniz, biz kendi geçmişimizde önemli olan insanlarla sonradan gelen kuşakları ne yazık ki bir türlü buluşturamıyoruz. Evet. Yani orada bence Özkan Bey'in tanımamasından daha doğal bir şey yok. Hı-hı. Asıl problem Göztepe Kulübü'nün böylesine büyük bir insanı kendisine yeni katılan insanlara tanıtmamış olması. Burada lafım Göztepe Kulübü'ne ama aynı zamanda Türkiye'deki pek çok kulüpte de aynı şeyi işlediği için sadece Göztepe'yi kastetmiyorum. Yani burada Özkan Bey'in o geriye dönük hayıflanması son derece yerinde ama bence Özkan Bey'den ziyade ne yazık ki bizim geçmişle geleceği birleştiremememiz gibi bir problemi ortaya koymuş oluyor Özkan Bey.
Bunu yaşadığında Özkan metinde de belirtiyor hocam. Yıl 1990 diyor. Yıl 2021, yani 31 yıl geçmiş. Değişen koşullarla, teknolojiyle kuşaklar arası kopukluk belki o güne göre fersah fersah da artmış durumda bugün.
Ben kesinlikle sizle aynı şeyi düşünüyorum. Yani Özkan Bey bu olayı yaşadığında kaç yaşında bir futbolcu? Onu da söylersek
25 yaşında falandır. Yani 20-25 arası bir şey işte.
Evet, yani bu yaşlarda daha futbola yeni başlamış, ne olup ne bittiğini daha yeni öğrenmeye çalışan, şimdiki kadar gözü açılmamış, ne olup ne bittiğinin farkında olmayan genç bir futbolcudan söz ediyoruz. O yüzden bir de o dönemin koşullarını düşündüğümüzde çok daha zor.
Tabii.
O yüzden diyorum yani o birleştirmeyi sağlayamadığımız için asıl hayıflanması gereken Özkan Bey ya da işte o futbolcular ya da sporcular değil. O kulüpler, o kulüpleri yönetenler, o kulüplerle bağlantı kuranlar olmalı. Ama öbür taraftan devam ettiğimizde Adnan Süvari ile ilgili şunu söylemek lazım. Adnan Süvari gerçekten şimdi geriye dönüp baktığımızda hani bir benzetme yapayım, o benzetme bile çok hafif kalır. Çünkü Mourinho'nun içinden geçtiği süreçler ve işte yanında çalıştığı isimleri düşündüğünüzde onlardan aldıklarıyla yerlere gelmesi ve kendini çok daha dünya çapında bir hoca haline getirmesi vardır. Hı-hı. Adnan Süvari ise o alanın dışından gelerek bambaşka bir yerden gelerek bambaşka bir şeyi yaratmıştır. O yüzden gerçekten Adnan Suvari o dönemde işte 6 tane değil gittiği her deplasmanda gazetecilerle ana diliyle konuşuyor olması. Bunlar müthiş etkide bulunmuş.
Hocam bu son cümleni biraz açalım mı? Gittiği her yerde?
gittiği her yerde o ülkelerin ana diliyle cevap vermiştir.
Değil mi? Altı dil biliyor diye Özkan da vurgu yapmış. Evet.
Ve bu o kadar büyük etkide bulunmuştur ki. Şimdi klasik anlamda işte Türkiye'den gelen bir takım, Türkiye'den gelen bir hoca bilindik şey şudur. Zaten yabancı dil bilmez. O yüzden de bir anlamda onlarla böyle dalga geçer gibi davranmaya çalışan gazetecileri yerlerine oturtmuştur. Yani bu çok önemli bir şeydir. Çünkü İngilizce soruyu İngilizce cevap veriyor. Almanca soruyu Almanca cevap veriyor. Fransızca soruyu Fransızca cevap veriyor. Bu müthiş bir şeydir. Ve gerçekten de Adnan Suvari o dönem Türkiye'de değil dünyada olmayan bir şeyi hayata geçirmek konusunda müthiş maharetli bir isim. Yani hı hı. Az önce o metinde de var. 1962'den 1970'e kadar o geçen 7-8 yıl içerisinde sadece futbol anlamında yol kat edilmiyor. Aynı zamanda bir takım olma, takım yaratma ve o takımla beraber Türk futboluna gerçekten bugün hala adlarını andığımız pek çok ismin armağan edilmesi. İşte işte emektar kaptan bugün isminin stadyuma verilen Gürsel Aksel, Fevzi Zemzem ardından geçtiğimiz yıl vefat eden sevgili Nevzat Güzelırmak, Halil Kiraz, Ali Ertuner müthiş isimlerden bahsediyoruz.
Evet.
Ve o isimlerin her biri aynı zamanda milli takımda da çok büyük işler yapıyorlar. Ve gerçekten Türk takımlarının Avrupa'da herhangi bir başarı değil başarı elde etmek yani böyle üst durağa falan çıkmak yerde Göztepe Kulübü işte Fuar Şehirleri Kupası'nda üçüncülüğü alıyor. Bir yıl sonra Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale çıkıyor. Yani hatırlayın yıllar sonra Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığında ya da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale doğru gittiğinde çok uzun yıllar öncesinden bahsediyorum.
Tabii.
Bu ilk başarı olarak gösterilmişti. Hayır ilk başarı değildi. Göztepe vardı orada. Ve Adnan Suvari vardı o takımın başında.
Evet Adnan Suvari'nin böyle emekleri var. Yine Özkan'ın çıkardığı metinlerde de var hocam. Metin Oktay'ı da ortaya çıkaran isim diye notunu almış.
Orada da şunu söylemem lazım. Şimdi Yün Mesut dediniz. Yün Mesut benim rahmetli babamın çalıştığı yer. Hı-hı. Ve ben bütün hayatım boyunca babam yaşadığı sürece bize hep Metin Oktay'ı anlattı. Yani hı-hı. Evde Metin Oktay müthiş bir tutkuydu. Abimin adı da Metin'dir zaten. Ve Yün Mesut fabrikasında çalıştığı günlerde Metin Oktay'ın o nasıl antrenman yaptığını anlattığı için gayet iyi biliyorum. Yani Adnan Suvari orada da çok kilit bir isimdir. Gerçekten çok önemli bir yerde durur.
Şimdi hocam biliyorsun hani biz spor daima da hep böyle ramp ışıklarının altında olmayan, unutulmaması gereken kavramları, olayları, kişileri anmaya çalışıyoruz. Geçen hafta da voleybolda Cengiz Göllü'yü anmıştık. Bu haftadan başlayarak da Türk futbolunda böyle dört ismi analım her hafta dedik. Adnan Suvari ile başladık. Sen de çok değerli katkılarda bulundun. İstersen bir soluklan, bir Özkan'a uzanalım. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz seninle de. Özkan'cığım Ahmet Hoca'yı dinledin. Senin yazdığın metni okuduk dinleyicilerimize. Sen neresinden dahil olmak istiyorsun?
Şimdi şöyle devam etmek lazım. 1967 ve 1970 arasında hakikaten hikayesi o kadar geniş, büyük bir başarı var ki ortada. Hı hı. Teknik adamından oyuncusuna, yani bir teknik adam olarak biraz önce hocam bütün özelliklerini Adnan Suvari'nden bahsettim. Bunun yanında bir de yetiştirdiği oyuncuların yine oraya da atıfta bulunmuştu. Çok ciddi katkıları var Türk futboluna. Hı hı. Yani bir efsanevi bir antrenörlük söz konusu o bahsettiğimiz entelektüel yapısıyla birlikte oyuncuları da bunu devam ettirebilmişler. Mesela küçük bir örnek vereyim yine yaşanmış bir şey bu. Hı hı. Ali Artuner'le ben konuşmuştum ben o zaman ilk gittiğim zaman Göztepe'ye. Beni karşısına alıp öyle bir kompozisyon çizdi ki yani ben o çizilen kompozisyonun altında neredeyse ezildim. Tabii çok güzel muhabbet ettik ama öyle bir kulüp yapısından, öyle bir arkadaşlıktan, o arkadaşlığın onları nereye getirdiğinden, işte futbolun saha içinde nasıl oynanması gerektiğinden çok uzun bir konuşmaydı. Mesela şunları eklemişti. Bakın orada elde edilen başarılarda bu anlatımın içinde çok net. Mesela Marsilyalar, efendim Hamburglar, İşte Cardiff'ler, Roma'lar, Atletico Madrid'ler yani bugün çok önemli yerlerde olan ekiplerle o zaman oynamışlar ve üstün gelmişler. Mesela Atletico Madrid maçından uzun uzun bahsetmişti. İzmir'de 3-0 yendiklerini ve yabancı basında hatta çok büyük bir şaşkınlığa yol açtığını. Hı hı. Dolayısıyla yani İzmir öyle bir günler yaşamış ki ve takım arkadaşlarıyla birlikte o camia Ben orada olduğum zaman sanki geçtiğimiz pazar yaşanmışçasına halen o canlılıktaydı. Zaman zaman kulübe gidip geldikleri zaman hakikaten çok büyük bir saygı görüyorlardı. Ama ben en çok şuna şaşırmıştım. Şehir halen o günleri çok net hatırlıyordu. Belki tabii ki belli yaşlı olanlar. Tabii. Hala o heyecandaydılar. Kendi kendime şu soruyu soruyordum. Tamam, bu harika bir şey ama ciddi bir zaman geçmiş, hiçbir şey fark etmiyordu. Bütün canlılığıyla şehir hala onları gördüğü zaman bağrına basıyordu. Ben bundan çok etkilendiğimi hatırlıyorum.
Ki bu yaşadığın senin dönem işte 90'ların başı, anlattığımız olaylar, başarılar 60'ların sonuyla 70. Yani arada 20 yıllık bir zaman dilimi var. Ama evet, evet. Kuşaktan kuşağa aktarılmış bu başarılar. Tabii ki bu Türk futboluna da olumlu manada yansıyor. Yani İzmir'den böyle bir adım atılıyor ama tabii ki dalga dalga. Çünkü sonuçta her değer, ülkemizin her bölgesindeki her değer sonuçta Türkiye kimliğinin altında o başarılarla bizi yönlendiriyor bir manada.
Zaten rol model oluyor biraz Göztepe. Çünkü devamında Eskişehir'i görüyoruz. Eskişehir Spor'un başarılarını, devamında Trabzonspor'u görüyoruz. Tabii. Yani bir ilham kaynağı oluyor. Yine çok küçük bir anekdotla son cümlemi söyleyeyim. Mesela 1990'da İngiltere ile karşılaştım, milli takım. Hı hı. Ben de gidip maçı izleyeceğim. Kulüp binasından çıktım. Bir taksi çevirdim. Hemen çok çabuk gitmem gerekiyor. Taksi şoförüne dedim ki maç var. Hemen dedim Atatürk Stadı'na gidelim. Derhal dedi. Gittik, tam inerken inmeden önce bana sordu. İşte ne iş yapıyorsunuz biliyorsunuz. Öyle muhabbetler oldu taksiye bindiği zaman. Ben dedim ki Göztepe kulübünde oynuyorum. Hı hı. Hiç konuşmadı. Stadın önüne geldik. İnerken ne kadar diye, o zaman taksiler öyle tabii. Ne kadar bir ücret ödemem gerektiğini söyledim. Dedi ki sizden ücret almam mümkün mü? Lütfen dedi gidin maçınızı seyredin. İyi seyirler dedi. Bir kez daha işte her gün orada yine o atmosferin, o sevginin yaşandığını gördüm. Biraz önce de belirttiğim gibi diğer Anadolu takımlarında da bir rol model oldu. Eskişehir ve Trabzon gerçeğini yaşadık hep birlikte.
Evet, bu anı da çok güzel değil mi? Hakikaten yani o şehrin spor kulübüne emek veren bir futbolcusuna, sporcusuna taksi şoförü diyor ki bu da benden olsun, benim de katkım bu kadar olsun diyor. Hani çok veren maldan, az veren candan gibi çok büyük bir jest yapıyor. Sen de bunu bizimle paylaşmış oldun. Sen yine hattasın Özkan'cığım, Ahmet Hocam'a döneceğim. Hocam, Özkan'ın bu vurguladığı yerden devam edelim. Yani arkadan diyor Eskişehir Spor geldi, Bursa Spor geldi, başlık Trabzon Spor geldi. Ki biz de zaman zaman programlarda bu başlıklara değinmiştik ama vesile oldu. Şimdi bununla ilgili de yine senin toparlayıcı cümlelerini alalım.
Şimdi buna vurguda bulunacağım ama Özkan Bey'in söylediğine şöyle bir ilave yapmak istiyorum.
Lütfen.
Çünkü bizzat yaşadığım, ben de madem anılar dedik, ben de sevgili Nevzat Güzel Irmak'la, rahmetliyle, 3 yıl önce İzmir'de Karşıyaka'da İki Yaka'nın Dostluğu diye bir panel düzenlemiştim. Ben moderatördüm. Karşıyaka ve Göztepe'den farklı dönemlerde oynamış 3 futbolcu, yani toplam 6 tane futbolcuyu bir araya getirip onların anılarını, onların yaşadıklarını kitleye aktarmalarını sağlamıştık. Orada Nevzat Güzel Irmak çok ilginç bir şey söylemişti. Biz demişti Göztepe'li futbolcuyduk ama o elde ettiğimiz sonuçtan sonrasında nereye gidersek gidelim, mesela biz Karşıyaka'ya geldiğimizde Göztepe'deki gibi karşılanıyorduk. Hiçbir şey fark etmiyordu bizim için. Yani bizim için her yer, İzmir'in her semti aynı pozisyondaydı ve her yerde müthiş hüsnü kabul görüyorduk.
Aynı sahiplenme yani, duygusuyla diyorsun
tabii,
değil mi?
Tabii kesinlikle. Yani bu o kadar önemli bir şey ki, düşünsenize bu sözünü ettiğim isim gerçekten Türk futbol tarihinin çok önemli isimlerinden birinden bahsediyorum. Nevzat Güzel Irmak. İşte Halil Kiraz şahsen tanıdığım isimlerden bir tanesiydi. O yüzden bu insanlarla konuştuğumuzda gerçekten o döneme dair, o dönemde yaşadıklarına dair çok şey öğrenebiliyordunuz. Ve bu hakikaten çok büyük etki yarattı. Özkan Bey'in söylediği yerden devam ettiğimizde Göztepe'nin açtığı yoldan ardından Eskişehir Spor geldi ki hakikaten Eskişehir Spor örneği de çok ilginç bir örnektir. Yani dünya tarihine geçebilecek farklılıkları içerir. Yani kendi bünyesinde içinden futboldan çıkmış, futboldan çok büyük işler başarmış ama ardından da akademiye geçip orada da profesör olmuş bir Fethi Eper gibi bir ismi çıkartmıştır. Yani evet. Eskişehir Spor da çok ilginç bir örnektir. Ne yazık ki şu anda bulunduğu konum hiç yakışmayan bir örnektir Eskişehir Spor'a.
Tabii.
Ardından Anadolu'nun kendi içerisindeki en önemli takımlarından bir tanesi olan Trabzonspor'u çıkartmıştır ki gerçekten Anadolu'daki o yaşanan ivme işte 1980'lerin 84 yılına kadar Trabzonspor'la beraber bambaşka bir kulüp ve bambaşka bir yarışma ekolünü bizim önümüze çıkarttı.
Yani, tam bir Karadeniz fırtınasıdır değil mi o 10-15 yıllık dönem hocam?
O fırtına gibi esmesi işte orada özellikle gayet iyi biliyoruz. Orada daha çok Fenerbahçe'yle Trabzonspor'un çekişmesi, arada bazen Beşiktaş'ın Galatasaray'ın girmesi ama o yıllarda daha çok Fenerbahçe ve Trabzonspor çekişmesi
evet,
vardı.
Evet, rekabeti.
Ve, bu her tarafa da yansımıştır. Yani işte Hababam Sınırsı filmlerine kadar yansımıştır. Bir türlü Trabzonspor'u geçemiyoruz. Tiradı yansımıştır. Ve gerçekten de baktığımızda bu ivme belli bir yerden sonra durduğunda Türk futbolunda da bir tekrar başka bir sürecin başladığını görürüz. Yani 1980'lerin ortasından itibaren bambaşka bir süreç başlar ve bugün gelmiş olduğumuz noktaya kadar da o süreç farklı çizgilerle işte 90'ların sonu 2000'lerin başı Galatasaray'la ardından Türk milli takımıyla sonra diğer kulüp takımlarıyla ama bugün bakıldığında Göztepe'nin açmış olduğu yolun yani Adnan Süvari'nin açmış olduğu yolun ne kadar farklı olduğunu ve ne kadar özel olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz.
Çok doğru. Özkan sen neler söylemek istersin? Hocamın söylediklerine neler eklemek istersin?
Şimdi şunu söyleyeyim tekrar. O kadar geniş çaplı bakılabilir ki olaya ama ben kısaltayım olabildiğince. Şimdi burada ben bu hikayeye baktığım zaman ve bu geçmişe baktığım zaman ciddi bir insanlar ve olaylar zinciriyle karşılaşıyorum. Hı hı. Mesela yine Atletico Madrid maçına dönersem Göztepe'nin o yıl karşısında ligimize gelen ve bir İspanyol efsanesi olan Luis Aragonés de bir oyuncu orada. Hı hı. Atletico Madrid oynuyor. Bu tarafa bakıyorsunuz Göztepe'de işte Adnan Suvari var, Gürsel Aksel var. O kadar çok isim var ki yani çok farklı isimler yan yana geliyor. Mesela başka insanların hayatlarına dokunuyorlar. Örneğin Karşıyaka'da çalıştığı zaman ki çok kısa bir süre çalışmıştır Adnan Suvari. Orada ortaya çıkarttığı oyuncu o gün altı parmak. Bakın nereye gitse bambaşka isimler çıkıyor. Ve şey var, şuraya atıfta bulunmak gerekiyor. Adnan Suvari'nin entelektüelliğinin üzerinde durmak gerekiyor ki bugün teknik adamların bence kendisini çok fazlasıyla geliştirmesi gereken bir döneme geldik özellikle şimdi. Bu hikayeleri yaparken aklıma şey geldi. Menotti'nin bir lafı vardır. Yani ünlü Arjantinli teknik adam.
Carlo Menotti miydi?
Menotti'nin ismi biraz da aklıma gelir de şu anda bir anda toparlayabilirim.
Ben sanki Carlo diye hatırlıyorum, evet.
Hocam bizi hatırlatır. Şöyle söyleyeyim. Dedi ki bize bir dönem yaptığı bir röportajda sadece futboldan anlayan futboldan da söz edemez demişti. Yani kendi şeyinin dünyaya bakışının birçok yerden beslenmesi gerektiğinden bahsediyordu.
Tabii.
Yani sadece gözlerinizi sahaya diktiğiniz zaman sadece futbolla ilgilendiğiniz zaman da tam anlamıyla futbolu da ifade edemeyebilirsiniz demeye getirmişti. Ben bundan çok etkilenmiştim. O yüzden bir sporcu olmak yanında ya da bir teknik adamın çok farklı özellikleri de olduğu zaman gerçekten oyunu bambaşka bir kurguya, bambaşka bir teknik taktik varyasyona götürebiliyor. Bu anlamda Adnan Suvari'nin bu yapısında öne çıktığını söyleyebilirim rahatlıkla.
Şimdi hocam Carlo mu doğru mu hatırlamışım?
Ben de öyle hatırlıyorum. Carlo Menotti
diye tam böyle o 80'lerin başı 70'lerin sonunda hani biz televizyon, internet şu bu çocukları değildik ama gazetelerde ismini çok gördüğümüz teknik adamlardan biridir. Bir diğeri de Henry Bearzo'dur. İtalyanların Bearzo, biliyorsun evet. Değil mi?
Evet. Özür dileyerek araya gireyim. Cesar Luis Menotti. Evet, şimdi tamam.
Demek ki Carlos'u tamamen zihnimiz bize bir oyun oynamış. Peki artık son 5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Haftaya Adnan Suvari ile başladık Özkan. Haftaya hangi isimle devam edeceğiz? Nasıl bir kurgu yapmak istiyorsun zihninde?
Şimdi ben şöyle düşündüm. Mesela 60'lar özellikle Türk futbolunun belli bir yerde olduğunu ama hakikaten böyle bir Avrupa'ya bir açılış ve ben de varım deyişi temsil etmesi adına Adnan Suvari'yi düşündüm. Hı-hı. Daha sonra 70'lere doğru gelirken de bir Coşkun Özarı gerçeği var bence. Bizden bir antrenör, yani yerli bir antrenör ama çok ciddi şeyleri var. Hizmetleri var.
Türk futbolunun da en zor zamanlarında hem elini hem bütün yüreğini, bedenini o taşın altına koymuş bir isimdir değil mi Coşkun Özer'e?
İşte tam da bu yüzden zaten iyi tespit ettiniz. Tam da bu yüzden üstünde durmak istiyorum. Çünkü bir ülke düşünür çok büyük bir beklenti yok ama çok heyecanlı ve çok şey yapmak isteyen çok da önemli bir futbol geçmişi olan futbolculuk olarak yani.
Tabii.
Bir adam taşın altına elini sokuyor ve hakikaten çok ciddi bir efor sarf ediyor. Belli noktaya kadar gelse bile Coşkun Özarı demek biraz milli takımın sanki şeyi sembolü gibi bir durum vardı o zaman.
Alameti farikası gibidir değil mi o coşkunuzu?
Çok büyük saygı gören, unutulmaz bir isimdi. İsterim ki bir dahaki programımızda da ondan bahsedelim.
Tamam, rahmetli Coşkun Özarı hocamızı analım haftaya da. Sen neler söylersin hocam o 80'lerdeki zor günleri? Hatta biliyorsun bu son dönemde milli futbol takımımızın olumsuz sonuçlar alması birçok bizim gibi artık yarım asrı devirenlere dejavü hissi yarattırıp şöyle bir kaygıyı da tetikledi. Acaba 80'lere bu manada geri mi dönüyoruz diye.
Ya aslında 80'lere geri dönmüyoruz ama bazı şeyleri yeniden ve yeniden yaşıyor olmak gerçekten can sıkıyor, onu söylemek lazım. Hı hı. Ve burada özellikle şöyle bir parantez açmanın da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Özkan Bey'in metninde de var olan işte az önce belirtmiş olduğu işte o dönemdeki Atletico Madrid, o dönemdeki işte Romalar, Hamburglar. Şimdi o dönem aynı zamanda bizim ülkemiz açısından bakıldığında henüz şimdiki gibi olan bir ülke söz konusu değil. Yani bir takım şeyleri aşmaya çalışan, kabuğunu yırtmaya çalışan ama bir taraftan da yokluğun zorlukların olduğu yıllardan söz ediyoruz. Hı hı. Ve bu dönemde futbol sahaları şimdiki gibi değil. Yani şimdi futbol seyretmek çok kolay ya da futbol oynamak çok daha kolay. Yani Özkan Bey bile oynadığı dönem aslında tam o geçiş dönemiydi.
Çok doğru.
Yani şöyle bir hatırlayın 70'li yıllardaki futbol sahasını 60'larda çok daha zor. Yani 80'lerin ortasına kadar Türkiye'de futbol çamurlu sahalarda oynamaya devam ediyordu. O yüzden bu beraberinde bir değişimin, dönüşümün de karşısına geliyor. Ama işte tam bu noktada Adnan Süvari, işte önümüzdeki hafta konuşacağımız Coşkun Özarı, bunlar hakikaten o yokluk yıllarında olağanüstü işleri başaran insanlardan söz ediyoruz.
Ve geçiş döneminin de bütün aslında sancılarını birebir yaşamış, faturasını tabii, da ödemek zorunda kalmış isimler değil mi hocam?
Kesinlikle öyle. O yüzden zaten onların yaptıkları bence çok daha değerli ve çok daha kıymetli. Çünkü sadece sahada futbol oynatmıyorlar. Bakın az önce söylediğimiz isimler, hani az önce Özkan Bey de örneği verdi. İşte Ali Artınar örneğini verdi. Ya da Nevzat Güzelırmak antrenör örneğini verdi. Şimdi aynı zamanda çok sayıda ismin antrenör olmasına da vesile oluyorlar.
Tabii onlara da yol açıyorlar, el veriyorlar o eski usta tabiriyle. Şu kısma hiç girmiyoruz bile değil mi hocam? Yani bugünkü astronomik rakamları falan zaten bir beklentileri yok, hayal bile ettikleri yok.
Kesinlikle onları hiç konuşmaya bile gerek yok bence. Çünkü onlar o dönemde bunlar söz konusu bile değildi.
Evet. Hakikaten öyle. Hocam o zaman haftaya Coşkun Özarı'yı anarken Coşkun Özarı başlığında Spor Daima da yine birlikte olabilmek ümidiyle diyeyim. Sana çok çok teşekkür edeyim bu haftaki tamam, katkın için de. Sağ ol, var ol. Sevgili dinleyiciler, Ahmet Talimciler'di telefon hattımızda. Bir konuğumuz Ahmet Talimciler'di. İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümü ve aynı zamanda spor sosyoloğu. Adnan Süvari, Göztepe, Karşıyaka deyince de Talimciler hocamızın da anlatacak doğal olarak çok şey oldu. Çünkü işte anonsta da fark ediyorsunuz İzmir Bakırçay Üniversitesi. Hatta ne dedi Ahmet hocamız? Yün mensucatta çalışırdı babam ve Metin Oktay'ı anlatırdı bize. Hatta abimin adı Metin'dir ve oradan gelmektedir dedi. Özkan'cığım bize de kaldı 90 saniye. Sen de bir şeyler söyle. Bu haftalık vedamızı edelim. Haftaya Coşkun Özarı başlığıyla yine dinleyicilerimizin huzurunda olmak dileğiyle ayrılalım.
Son olarak şunu söylemek isterim. İşte futbol bütün dünyada en çok seyredilen oyunların birincisi olarak kabul ediliyor. Yani evet, ülkemizde bu oyuna gerçekten aşık ama şey var, bir zaman zaman bir takım sorunlar yaşansa da milli takımda olsun, kendi takımlarımızda olsun, örneğin Beşiktaş maçları, Fenerbahçe maçları, bakın dün ya da ondan önceki gün nasıl ülke gündemine geldi. Bir takım sıkıntılar olabilir ama bizim elimizde hakikaten spor tarihimizde, yani futbol tarihimizde incelenmesi gereken, başarılarının sebeplerini, nedenlerini öğrenmemiz gereken birçok karakter var. Bu programda da zaten biraz ondan, hatta tam olarak ondan bahsetmeye çalışıyoruz. Başarıya giden yollar az çok belli. Yeter ki onlara bağlı kalan idealist ve bu işi hakikaten bir takıntı haline getirmiş insanlarla birlikte olalım ve çalışalım. Ve bence de bu şu anda ülkemizde bu anlamda ciddi anlamda bir çalışma var. ben başarıyı yakalayacağına inanıyorum.
Sağ ol. Çok küçük bir düzeltme, tahsih yapayım eskilerin tabiriyle. Hani takıntı kelimesini sen olumlu manada kullandın.
Her zaman, her zaman.
Bir hedefe odaklanmak, o hedefe yürümek için sonuna kadar çabalamak manasında kullandın. Onu da iletmiş olalım sevgili dinleyiciler. Spor Daima'dan bu haftalık bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özdem, telefon hattımızda Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimciler vardı. Mikrofonun başında da Spor Daima ekibinin lideri, prodüktör, hazırlayan ve sunan ben Murat Örem olarak seslendim sizlere. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Türkiye'nin Ses Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, TRT'den sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz.
Spor Daima. Spor Daima.